Kardeşler hepinize esenlik olsun. Bugün de yine Rabbin önündeyiz ve Rab'be sunular getirdik değil mi? Hamdolsun ilahilerimizle, dualarımızla Rab'be sunular getirdik. Ve hatırlarsanız Hristiyan ahlakı vaaz serisinden paylaşıyordum sizlere. Ve bugün de seriye devam edeceğiz. Hatırlarsanız ilk olarak neye baktık? Hristiyan ahlakının temelleri nelerdir değil mi? Yani bizler bir karar vermeden önce, bir adım atmadan önce ya da belirli konularda insanlara fikirler verip onları yönlendirmeden önce ne yapmamız gerekiyor? Alacağımız kararların, atacağımız adımların, yapacağımız işlerin gerçekten Hristiyan ahlakını yansıtıp yansıtmadığını kontrol etmemiz gerekiyor dedik değil mi? Hristiyan ahlakının temelleri nelerdi? Bu temeller neyse bizim alacağımız kararlar ve atacağımız adımlar da bu temellerin üzerinde inşa edilmesi gerekiyor demiştik. Hristiyan ahlakının temelinde ilk başta ne vardı? Tanrı'nın kimliği ve Tanrı'nın karakteri vardı değil mi? Tanrı'nın kim olduğu, karakterinin ne olduğu bizim kararlarımızı etkileyen en önemli şeylerden birisidir. Ve aynı zamanda Tanrı'nın karakterini biz nerede görüyoruz? Mesih'te. Yani Tanrı'nın hayatımızdaki amacı nedir? Bizi Mesih'e benzetmektir. Yani Mesih bu yeryüzünde beden alıp yaşadığında nasıl davrandıysa, nasıl ilişkiler kurduysa, nasıl sözler söylediyse, nasıl kararlar aldıysa bizim de alacağımız kararlar Mesih'in alacağı kararların aynısı olması lazım. Yani kısacası şunu sormamız lazım. Benim yerimde İsa olsaydı ne yapardı? Ya da ne söylerdi? Ya da nasıl ilişki kurardı? Üçüncüsü dedik ki bizim temelimiz aynı zamanda Tanrı'nın sözüne dayanmalıdır değil mi? Tanrı bu sözleri onu daha iyi anlayalım, tanıyalım ve onun isteğini daha iyi kavrayarak yaşamımıza uygulayalım diye gönderdi. Dolayısıyla bir karar almadan önce yapmamız gereken üçüncü şey nedir? Alacağım karar, atacağım adım gerçekten Tanrı sözüne uygun mu? Tanrı sözünde bunu destekleyen bir ayet, bir prensip, bir hikaye, bir örnek var mı? Bunlara bakmamız lazım. Ve en dördüncü olarak da dedik motivasyonumuz önemli değil mi? Tanrı sadece bizim doğruyu yapmamıza bakmıyor. Doğru olanı aynı zamanda doğru bir yürek tutumuyla, doğru bir motivasyonla yapmamızı da bekliyor. Hatırlarsanız Ferisilerden örnek verdik. Ferisiler dua eden insanlardı, oruç tutan insanlardı, sadaka veren, yardım eden insanlardı. Ama İsa onların yaptıklarından dolayı onları azarladı. Neden? Yaptığı şeyler yanlış mıydı onların? Hayır. Tam tersine doğruydu ama yürek tutumları, motivasyonları yanlıştı. Çünkü onlar o dini uygulamaları ne yaptılar? Hep insanların gözünde daha çok kredi kazanmak için, insanların hoşnutluğunu kazanmak için yaptıklarından dolayı. Ve son olarak da dedik ki Hristiyan ahlakı aynı zamanda vicdanımızın sesiyle yönlendirilmesi lazımdır. Ve vicdanımızın sesi de Kutsal Ruh'un İşbirliğiyle ancak şekillenecek şeydir. Bunlar bizim Hristiyan ahlakımızın temelleriydi. Bugün bakacağımız şey ise Hristiyan ahlakının amacı. Yani biz gerçekten Hristiyan yaşam tarzını sergilediğimiz zaman, İsa'nın, Tanrı'nın bizden istediği yaşam tarzını sergilediğimiz zaman ne yapıyoruz? Amacı nedir bunun? Tabii ki kutsal kitaba baktığımızda amacının Tanrı'ya öncelik vermek ve onu hoşnut etmek olduğunu görüyoruz değil mi? Yeşaya peygamber ne diyor Yeşaya'da? Diyor ki yüceliğim için yarattığım halkım diyor. Tanrı insanı ne için yarattı? Yüceliği için yarattı. Yüceliğini yansıtmak için, sevgisini paylaşmak, ilişki kurmak, merhametini göstermek, daha bunun gibi birçok şeyler için de yarattı. Ama ilk olarak ne için yarattı? Yüceliği için yarattığını görüyoruz. Dolayısıyla Tanrı bir imanlının hayatında nerede olmak ister? Her zaman ilk sırada olmak ister. Yani biz hayatımızda Tanrı'yı ilk sıraya koymakla yükümlüyüz eğer gerçekten ben Mesih inanlısıyım diyorsak. Ve aynı zamanda Tanrı'yı ilk yere koymak değil, onu hoşnut eden kurbanlar, onu hoşnut eden sunular sunmaktır. Ne demek bu? Tanrı'yı hoşnut eden sunular sunmak demek ne demek? Romalılar bölümüne baktığımızda 12. bölüme Paulus diyor ki öyleyse kardeşlerim bundan sonra diyor Tanrı'yı hoşnut eden sunular sunun. Bedenlerinizi Tanrı'ya diri, kutsal, onu hoşnut eden bir sunu olarak sunun diyor. 12. bölümde. Hatırlarsanız 11 bölüm boyunca Paulus ne anlatıyor? Bizim günahlı olduğumuzdan, günahlarımız yüzünden çaresiz bir durumda kaldığımızdan ve ölümü hak ettiğimizden ve günahlarımızdan hiçbir şekilde kendi çabamızla, kendi gayretimizle kurtulamadığımızdan ve 4. bölüme baktığımızda Mesih İsa'nın beden alarak gelip çarmıhta bizim günahlarımız için ölmesi, gömülmesi ve dirilip göğe alınmasıyla bizim nasıl o bütün günahın esaretinden kurtulduğumuzdan, Tanrı çocuğu olduğumuzdan ve aynı zamanda artık sonsuz yaşama kavuştuğumuzdan ve kutsal ruhun gelip de bizim yaşamımızda konut kurduğundan bahsediyor. Yani bütün bunları diyor Tanrı sizin için yaptı, öyleyse diyor. Siz de bedenlerinizi yani bu anlattıklarım, 11 bölüm boyunca diyor Paulus anlattıklarım doğruysa, gerçekten bunlara inanıyorsanız, Tanrı'yı yaşamınıza onu gerçekten Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiyseniz, öyleyse diyor, siz de bedenlerinizi diri, onu hoşnut eden kurbanlar olarak sunun. Neden? Çünkü Tanrı bize kendisini sunduysa, biz de kendimizi ne yapmamız lazım? Ona sunmamız lazım. Tanrı bize nasıl kendisini sundu? Tanrı bize neyi sundu? Ne sundu Tanrı? Tanrı en iyisini sundu değil mi? Tanrı'nın bizim için verdiği sunuya baktığımız zaman nasıl bir sunu? Biricik oğlu diyor değil mi? En iyi olan Tanrı'nın biricik oğlu Tanrı bizim için o çarmıhta bir kurban olarak sundu. En iyi, en kutsal, en yüce, en doğru olan İsa Mesih kurban kuzusu olarak ne yaptı? Çarmıhta bizim için öldü. Yani Tanrı'nın sunduğu en mükemmel kurban değil mi bizim için? O zaman Tanrı da diyor ki siz de bedenlerinizi diri, onu hoşnut eden kurbanlar olarak sunun. Yani bizler de ne yapacağız? Tanrı'ya sunular sunuyoruz değil mi? Yani zamanımız, enerjimiz, gücümüz, paramız, malımız, mülkümüz, yüreğimiz, yaptıklarımız, hayatlarımız, ailelerimiz, çocuklarımız, evliliklerimiz, aynı zamanda hizmetimiz. Yani ne gelirse aklınıza, hayatınızdaki her şey aslında nedir? Tanrı'ya getirdiğiniz birer sunudur değil mi? Bugün biraz önce bir araya geldik. Yarım saattir bakın ilahiler söyledik. Dualar ettik değil mi? Ne yaptık? Tanrı'ya sunu getirdik. Peki sizce Tanrı sunuyu kabul etti mi? Etmedi mi? Tanrı buradaki birlikteliğimizden, o söylediğimiz ilahilerden hoşnut oldu mu? Olmadı mı? Tanrı bizim getirdiğimiz sunuyu kabul etti mi, etmedi mi? Bunu nereden anlayacağız? Yaptığımız o ibadetin, sunduğumuz o sunuların Tanrı'yı hoşnut eden bir sunu olup olmadığını nereden anlayacağız? İşte bugün onun için sizinle birlikte yaratılış bölümünde ilk Tanrı'ya sunu getiren kişilerden bahsederek onların bu hikayelerinden Tanrı'yı nasıl sunuların hoşnut edip nasıl sunuların hoşnut etmediğine bakacağız. Buraya da hikayemize baktığımızda yaratılış 4. bölümde ne görüyoruz? Tanrı tarafından lanetlenen bir kişiden bahsediyoruz değil mi? Kimdir o? Kain. Kain ve Habil ikisi bir kardeş, Adem ile Havva'nın çocukları ve ne yapıyorlar? Onlar ikisi de Tanrı'ya sunular getiriyorlar, değil mi? Habil çoban ve sürüsü var. Ne yapıyor? Gidiyor o sürünün içerisinde en yağlı, en iyi olanları getiriyor. Bir tane sunu seçiyor. En yağlı olanlarından diyor seçti, getirdi ve ne yapıyor? Tanrı'ya sunuyor, değil mi? Kain de ne yapıyor? Gidiyor toprağın ürünlerinden topluyor ve getiriyor Tanrı'ya sunuyor. İkisi de dikkat ederseniz ne yapıyor? Tanrı'nın huzuruna geliyor. İkisi de Tanrı'nın huzuruna gelirken ne yapıyor? Sunu getiriyor, değil mi? Ve ikisinin de sunuları farklı. İkisi de kardeş. Ama ne görüyoruz? Tanrı Habil'in sunusunu kabul ediyor. Kain'i ve Kain'in sunusunu ise reddediyor. Tanrı neden Habil'in sunusunu kabul etti de Kain'in sunusunu reddetti? Hiç düşündünüz mü? İkisi de sunu getirdi Tanrı'ya ama biri Tanrı'yı hoşnut etti sunduğu sunularla. Diğeri ise ne yaptı? Tanrı'yı hoşnut edemedi. Demek ki bizler de sunular getirdiğimizde bazı sunularımızla Tanrı'yı hoşnut edebiliriz. Bazı sunularımızla Tanrı'yı hoşnut edemeyebiliriz. Nereden anlayacağız? Nasıl anlayacağız Tanrı'yı getirdiğimiz sununun hoşnut edip etmediğini? Bölüme bakalım. Hikayeye baktığımız zaman aslında bu hikaye bize bununla ilgili çok güzel, çok güzel fikirler veriyor. Çok güzel aslında burada Tanrı'ya sunulan sunularla ilgili yani bir öğreti alabiliriz. İlk olarak şunu söylemeliyim ki bazı kişiler diyorlar ki Tanrı Habil'in sunusunu kabul etti, Kain'in sunusunu reddetti. Çünkü Kain Tanrı'ya Habil gibi kurban getirmesi gerekiyordu. Yani bir kurban, bir kuzu sunması gerekiyordu. Ama o bir kurban sunmak yerine yani çiftliğin yani o toprağın ürünlerinden getirdi. Bu yüzden Tanrı kurban sunmadığı için Kabil'in sunusunu reddetti. Habil'in sunusunu ise kabul etti diyorlar. Yani bu benim bu bölüme baktığım zaman anladığım şey değil. Bu kutsal kitabın ortaya koyduğu bir gerçektir. Bakın, kutsal kitabın ortaya koyduğu gerçek nedir? Tanrı'ya hiçbir şekilde yani bir bedel ödemeksizin yaklaşamayız. Yani günahın ücreti ölümdür. Ölüm yani o kanın dökülmesi ne yapar? Kurbanın sunması insanı Tanrı'ya yaklaştırır. Ve bizler hamdolsun ki eski antlaşmada insanlar sundukları kurbanlarla Tanrı'ya yaklaşıyorlardı. Biz ise yeni antlaşmada İsa Mesih'in bizim için sunduğu kurbanla Tanrı'ya yaklaşıyoruz. Bakın bu gerçek doğrudur. Tanrı'ya kurban olmadan yaklaşamazsın. Kan dökülmeksizin bağışlanma olmaz diyor. Bu kutsal kitabın bir gerçeğidir. Ama Habil ile Kain olayında bize öğretilmek istenen bu değildir. Habil ile Kain olayında ne görüyoruz? Habil çobandı değil mi? Sürüleri vardı. Onun Tanrı'ya bir hayvan getirip kurban olarak sunması gayet doğal. Kain de bir çiftçiydi. Onun da toprağın ürünlerinden getirip Tanrı'ya bir sunu sunması gayet doğal. Yani sununun burada ne olduğu önemli değil. Önemli olan nedir? Sununun kalitesidir değil mi? Sunuyu sunarken o insanların yürekleridir. Bu yüzden İbraniler bölümünde ne diyor? İbraniler 11. bölüme baktığımızda orada iman atalarından bahsediyor 11. bölüm. Bir sürü iman atasından bahsediyor ve onların imanını örnek almamız gerektiğinden dolayı bizi yönlendiriyor. Ve ilk orada gördüğümüz iman atası kimdir? Habil değil mi? Bakın ne diyor ayette? Diyor ki iman umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Atalarımız bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar. Evrenin Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldığını, böylelikle görülenlerin görünmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anlıyoruz. Habil'in Tanrı'ya Kain'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanı sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır diyor. Yani burada ne diyor? Habil'in sunusunu bir hayvan sunduğu için kabul etti diyor mu? Hayır. Kutsal kitabın hiçbir yerinde Habil bir kurban sunduğu için Tanrı onun sunusunu kabul etti diye bir öğreti görmüyoruz. Neden Tanrı Habil'in sunusunu kabul etti? Çünkü Habil o sunuyu sunarken imanla, doğru bir yürek tutumuyla en iyisini sunduğunu görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Bakın bu ayetleri okurken dikkatli okumak lazım. Oradaki her bir kelime aslında önemlidir. Burada ne yapıyor? Habil ile Kabil Tanrı'ya sunu getirirken dikkat edin. Bakın diyor ki Habil çoban oldu, Kain ise çiftçi. Günler geçti, bir gün Kain toprağın ürünlerinden Rabbe sunu getirdi. Toprağın ürünlerinden öylesine gidiyor, toprağın ürünlerinden toplayıp Rabbe sunu getiriyor. Bakın Habil'de sürüde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlı olanları getirdi ve Rabbe sunu sundu diyor. Ne görüyoruz burada? Kain gidiyor öylesine bir sunu toplayıp getiriyor. Habil ise ne yapıyor? Sürünün içerisinde bakıyor. Yani en iyi olan, en güzel olan, en doğru olan hangisi onu arıyor. Ve bulduğu zaman ne yapıyor? En iyisini Rab'be getiriyor, sunuyor değil mi? Kain ise öylesine gidiyor, hadi bunları sunayım diyerek toprağın ürünlerinden topladığını getiriyor, Rab'be sunuyor. Ama Habil ise en iyi olanı, en yağlı olanı, en güzel olanı seçiyor. Burada fark ne? Tanrı'nın baktığı ne? Sununun kalitesi ve sunanın imanıdır. Sununun kalitesi ve sunanın imanıdır. Tanrı'ya öyle her sunuyu getiremezsiniz. Tanrı'ya sunu getirirsiniz, kurban getirirsiniz. Tanrı'ya toprağın ürünlerinden de getirirsiniz. Eski antlaşmaya tapınak düzenine baktığımızda ne görüyoruz? Buğday getirenler vardı değil mi? Toprağın ürünlerinden getirenler vardı. Esenlik sunuları olarak sunmak için o toprağın ürünlerinden getirenler vardı. Eğer toprağın ürününü sunmak yanlış olsaydı o zaman neden tapınağa getiriyordu insanlar? Ama bakın Tanrı her sunuyu kabul etmez. Bunu nerede görüyoruz? Malaki'de görüyoruz en güzel. Malaki'ye baktığımız zaman Malaki döneminde tapınak var. Tapınağa ne yapıyorlar? İnsanlar Tanrı'ya sunmak için kurbanlar getiriyorlar değil mi? Malaki döneminde yani halk Tanrı'dan uzaklaşmış, Tanrı'yı unutmuş, onun yüceliğini, onun güzelliğini, onun kutsallığını, onun büyüklüğünü, onun neler neler yaptığını unutmuş. Ama yine de dini ibadetlerine gelenek olarak devam ediyorlar ve Tanrı'ya kurban getiriyorlar sunmak için. Bakın nasıl kurban getiriyorlar. Malaki de diyor ki her şeye egemen Rab, adını küçümseyen siz kahinlere, oğul babasına, kul efendisine saygı gösterir diyor. Eğer ben babaysam hani bana saygınız? Eğer efendiysem hani benden korkunuz? Oysa siz adını nasıl küçümsedik diye soruyorsunuz. Hem sunağıma murdar yiyecek getiriyor. Hem de yiyeceği nasıl murdar ettik diye soruyorsunuz. Rabbin sofrası küçümsenir mi? Kör hayvan kurban etmek kötü değil mi? Topal ya da hasta hayvan kurban etmek kötü değil mi? Böyle bir hayvanı kendi valine sun bakalım. Senden hoşnut kalır mı? Ya da seni kabul eder mi? Böyle diyor her şeye egemen Rab. Rabbin sofrası, yani Rab'be sunulan kurbanlarla sunuların tümü Rabbin sunağı, şimdi bize lütfetmesi için Tanrı'ya yalvarın. Siz böyle sunular sunarken hiç sizi kabul eder mi diyor Tanrı? Görüyorsunuz değil mi? Burada ne yapıyor insanlar? Tanrı'ya sunular, kurbanlar getiriyorlar değil mi? Ve Tanrı onların getirdiği kurbanlardan dolayı onları azarlıyor. Aynı şekilde Yeşaya'ya baktığımızda. Diyor ki Tanrı Yeşaya'da, iğreniyorum diyor getirdiğiniz kurbanlardan. Nasıl yani ya? Sen istemedin mi Rab? Ama Tanrı ne diyor halkına? İğreniyorum diyor bayram kutlamalarınızdan. İğreniyorum sunduğunuz kurbanlardan, özel gün kutlamalarından. Ne demek oluyor bu? Bunun bizimle ne alakası var? Belki diyeceksiniz ki ya Ramazan şimdi ne alakası var? Biz artık kurban kesmiyoruz ki. Bizim artık kurbanımız İsa, hamdolsun. Aynı prensip kardeşler. Eski antlaşmada Tanrı Kain'in sunusunu neden reddetti? Öylesine sunular sunduğu için. Gitti, öylesine sunular sundu. İsrail'in sunularını neden kabul etmedi Malaki bölümünde veya Yeşaya bölümünde? Çünkü onlar kör, topal, sakat, hasta hayvanları Tanrı'ya getirip sundular. Neden? İyilerini kendilerine ayırdılar. Güzel olanları kendilerine ayırdılar. Onları yemek için, onları ne bileyim şenliklerde kutlamalar yapmak için ya da onları besleyip yağından, sütünden yararlanmak için. Ama sakatları ne yaptılar? Hastalığı olan hayvanları ne yaptılar? Rab'be getirip sunu olarak sundular. Ve Rab reddediyor sunularını. Neden? Çünkü Rab bizim getirdiğimiz sununun kalitesine bakar. Yüreğimize bakar. Bugün de bizler Tanrı'ya sunular sunuyoruz. Bakın biraz önce ilahiler söyledik. Tanrı belki bazılarımızın ilahilerini, sunularını kabul etti. Bazılarımızınkini ise reddetti. Belki bazılarımızın dualarını kabul etti. Bazılarımızınkini ise reddetti. Hayatımız Tanrı'ya bir sunudur değil mi? Hayatımız, yani zamanımız Tanrı'ya bir sunudur. Zamanımızı nasıl kullanıyoruz? O zamanın içerisinde Tanrı'ya ne kadar zaman veriyoruz? Gidip her şeyi yaptıktan sonra geri kalan bir 5 dakika, Rab işte okuyayım sözünü, bir dua edeyim, yatayım. 24 saatin içerisinde 5 dakikamı sadece Rab'be veriyoruz. Ya da hizmetimizi yaparken Rab bizi herhangi bir hizmete çağırdıysa özenerek dikkatli bir şekilde yapıyor muyuz? Zaman ayırıyor muyuz? Mesela gençlik toplantılarında gençler siz paylaşırken ne paylaşacaksanız o paylaşacağınız şeyi dua ederek, düşünerek, zaman ayırarak hazırlıyor musunuz? Ya da ibadeti yöneten kişi, yani öylesine çıkıp gelip hani hemen çalayım, birkaç tane ilahi söyleyeyim, millete eğlendireyim, 2 saat tapınalım gidelim. Bu şekilde mi çıkıyoruz? Ya da kadınlar toplantısında ya da diğer toplantılarda paylaşan kardeşler, öğreten kardeşler, çocuk dersi veren kardeşler, çocuk dersini hazırlarken nasıl hazırlık yaparak geliyorsunuz? Kağıdı elinize alıp size verilen kağıdı hiç okumadan, hiç çalışmadan, hiç bakmadan hani geleyim nasıl olsa çocuk ya bunlar ne anlayacak? Orada açarım birkaç bir şey söylerim, Yani bir iki oyun oynatırım, bitiririm zamanı. Bu şekilde mi? Rab'be nasıl sunular getiriyoruz? İş yerimizde çalışırken, evimizde, çocuklarımızla ilgilenirken, ailemizle ilgilenirken hayatımız nasıl? Tanrı diyor ki bana kör, topal, hasta, sakat hayvan getirmeyin. Kabul etmem. Öylesine Kain'in sunduğu gibi öylesine sunular getirmeyin. Kabul etmem. Neden biliyor musunuz? Çünkü sunduğumuz sunuyla Tanrı'ya ne diyoruz biliyor musun? Rab sen buna layıksın. Rab'be getirdiğin sunu her neyse, Rab'be diyorsun ki sen, Rab sen buna layıksın. O zaman onu demeden önce elindeki sunuya bir bakman lazım. Gerçekten Habil gibi en iyi olanı, en yağlı olanı, en güzel olanı seçip getirip Rab'be, Rab sen buna layıksın diyerek onu hoşnut mu ediyorsun? Yoksa ya işte bugün her şeyi yaptım zaman kalmadı. Ya dur bir 5 dakika işte kutsal kitap okuyayım. İşte dur bir 2 dakika dua edeyim. Tamam bitti uyuyayım öyle geçireyim. O zaman diyorsun ki Rab sen buna layıksın. Çocuk dersine hazırlan yapmadan mı geldin? O çocukları ne yapacaksın? Rab için yetiştiriyorsun değil mi? Yani diyor sunu onlar senin için. Diyorsun ki Rab sen buna layıksın. Ya da koroya mı girdin? Ya boş ver ya ne gerek var şeye katılmaya, provalara katılmaya çıkarım. O gün işte 2-3 söz güzel şekilde söylerim yeter. Rab'be bir sunudur. Diyorsun ki Rab sen buna layıksın. Norveç'te bir tane kiliseyi ziyaret ettiydim. Çok eski, şahane bir kilise, katedral. Katedralın üst tarafı turistlere kapalı. Ama rahip tanıdık olduğu için gel dedi sana dedi diğer bölümleri de göstereyim dedi. Aldı beni diğer bölümlere de götürdü. En üst kata çıktık. En üst katta çatıda yani o duvarlara bakıyorum. O kadar özenli bir şekilde işlenmiş ki nereler biliyor musunuz? Görünmeyen yerler bile. Yani adam motifi nasıl işlediyse görünmeyen yerleri bile o motiflerle işlemiş. Dedim ya hani buralar pek de gözükmüyor ama bayağı bir zaman harcamış bunu yapan kişi. Çünkü diyor o zaman insanlar bunu düşünüyordu. Ben bunu Tanrı'ya sunuyorum, Tanrı için yapıyorum. İnsan belki görmeyecek, insan belki fark etmeyecek ama benim yaptığım bu iş Tanrı için. Tanrı için. O yüzden Martin Luther bunu söylüyordu. Yani bir çöpçü bile olsanız işinizi en iyi şekilde yapın ki burada gerçekten Tanrı'yı seven iyi bir çöpçü yaşıyor desinler. Yaptığımız, getirdiğimiz, yaptığımız her şey Tanrı'ya bir sunudur. O yüzden bakacağız sunularımıza. Rab gerçekten topal mı, sakat mı, hasta mı? Sağlıksız mı? O sunuyu Rab'be getiremezsin. Rab'be getirsen bile Rab o sunudan hoşnut olmaz. Gidip hayatını istediğin gibi yaşayıp sadece pazar günü 2 saat burada gelip ilahi söyleyerek Tanrı'ya sunu sunduğunu zannediyorsan Kain gibi hiçbir şekilde hoşnut edemezsin. Tanrı sadece pazar gününe bakan bir Tanrı değil. Pazar günü sana zaman ayırıp seni gözetleyen bir Tanrı değil. Tanrı seni pazartesi günü de izliyor, salı günü de izliyor, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi de izliyor. Tanrı seni sabah da izliyor, akşam da izliyor. Tanrı senin 24 saat ne yaptığını biliyor. ve nasıl zaman geçirdiğini, neler yaptığını biliyor. O zamanın içerisinde sen Tanrı'ya ne sunuyorsan, Tanrı'ya diyorsun ki Rab sen buna layıksın. Kardeşler, sunularımız aslında Tanrı'ya şunu gösteriyor, biliyor musunuz? Rab sen benim hayatımda buradasın demektir. Tanrı hayatınızda ilk yerde mi değil mi? Bunu anlamanın en güzel yolu nedir biliyor musunuz? Kendinize şu soruyu sormanız lazım. Ben daha çok ne için zaman harcıyorum? Enerjimi, paramı ya da zamanımı, sahip olduğum şeyleri daha çok ne için harcıyorum ya da nasıl değerlendiriyorum? Eğer bunun cevabını bilirseniz, demek ki ilk sırada o var demektir. Bu bir kariyer olabilir, bu bir başarı olabilir ya da Tanrı olabilir, başka şeyler olabilir. Ama bunu bulmak kolaydır. Tanrı hayatımızda ilk yeri almak ister ve ilk yerde olmak ister ve bunun için de bizi dener. Bakın Yaratılış 22. bölüme baktığımızda ne görüyoruz orada? Tanrı İbrahim'i deniyor değil mi? Tanrı İbrahim'i ilk olarak ne zaman deniyor? Onu Mezopotamya'dan çağırdığında değil mi? Diyor ki aileni, akrabalarını ve her şeyi bırak, seni sana göstereceğim diyara git dedi. İbrahim ne yaptı? Her şeyini bıraktı mı? Görüyoruz ki İbrahim'in hayatında hiçbir şey değerli değilmiş değil mi Tanrı'dan, Tanrı'nın çağrısından başka. Tanrı İbrahim'e onları bırak, beni takip et, göstereceğim yere git dediği zaman İbrahim ne yaptı? Dedi ki Rab sen benim için daha önemlisin. Her şeyini bıraktı, ne yaptı? Tanrı'yla birlikte bir yolculuğa çıktı, vaat edilen topraklara giden. Tanrı İbrahim'in ne yaptı? Bereketledi. İbrahim malını, mülkünü, her şeyini bırakıp Tanrı'nın peşinden gittiği için Tanrı onu daha da çok bereketledi değil mi? İbrahim'in neyi eksikti? Sara'dan bir tane çocuğu eksikti değil mi? Tanrı ona ne yaptı? Vaat verdi. Dedi ki senin bir çocuğun olacak. Çok yaşlıydı bu vaadi aldığında ve yıllar geçti, vaat gerçekleşmedi ve en sonunda İshak doğduğu zaman İbrahim kaç yaşındaydı? 100 yaşındaydı. Kutsal kitap öyle diyor. 8 günlük sünnet ederken İbrahim 100 yaşındaydı. Bak o kadar yıl beklemişsin değil mi? O kadar yıl. Tanrı onu o kadar çok denedi ve İbrahim her denenmede ne gösterdi? Rab sen benim için hayatımda en önemlisin. Ama Rab ona ne verdi? Bir oğul verdi. Ve İbrahim'i sınıyor. İbrahim'e göstermek istiyor. Hala ben senin hayatında ilk yerde miyim? Yoksa bu çocuk mu ilk yerde? Ve Tanrı İbrahim'e ne diyor? Diyor ki git İshak'ı diyor kurban et benim için. İshak'ı kurban et. Düşün. Onca yıl beklemişsin. Sonunda vaade kavuşmuşsun, bir oğlun olmuş ve çok sevdiğin birisi, hayatını verebileceğin bir varlık ve Tanrı diyor ki sana onu kurban et. İbrahim ne yaptı? İshak'ı aldı. Ve tam kurban edeceği zaman Rab ona koç sağlayarak İshak'ı oradan kurtardı değil mi? Ama İbrahim şunu anlamış oldu. Rab ona bunu göstermiş oldu. Yani fark etmiyor. İbrahim'in hayatında ne olursa olsun Rab her zaman ilk sırada olacak. Rab'in İlk sırada olduğunu İshak'ı kurban etmesinden görüyoruz. Kimse belki onu yapamazdı ama İbrahim onu yaptı. Yapacağı anda Tanrı durdurdu. Dedi ki tamam İbrahim dedi. Hala görüyorum ki ben senin hayatında ilk sıradayım. Bunun için bakalım. Yani hayatımızda Rab gerçekten ilk sırada mı? Gerçekten hayatımızda ona verdiğimiz yaşamla, yaptıklarımızla, davranışlarımızla, tutumlarımızla, sözlerimizle, ne yaparsak yapalım, yaptıklarımızla, o verdiğimiz sunularla gerçekten onu hoşnut ediyor muyuz? Tanrı'ya en iyisini sunuyor muyuz? En iyi şekilde baba olmaya çalışıyor muyum? En iyi şekilde koca olmaya, en iyi şekilde kadın olmaya çalışıyor muyum? En iyi şekilde işçi olmaya, en iyi şekilde patron olmaya, en iyi öğrenci olmaya, en iyi hizmetkar olmaya, bana verilenin en iyisini, en güzelini yapmaya, elimden gelenin en doğrusunu, en kutsalını yapmaya, zamanımı, enerjimi, malımı, mülkümü, paramı, her şeyimi gerekirse Rab için kullanmaya, Rab'be sunmaya hazır mıyım? Yani verdiğim sunular, yaptığım şeyler gerçekten bunu gösteriyor mu? Yoksa öylesine mi sunular getiriyorum? Rab Habil'i kabul etti çünkü sunuları kaliteliydi, en iyisiydi. Ve imanla sundu. Kain'i reddetti. Çünkü öylesine sunular getirdi ve yüreği de kıskançlık doluydu. O yüzden kardeşini öldürdü. Rab sunularımızın ne olduğuna bakmıyor. Çocuk dersi verebilirsin, çıkıp bu kürsüde vaaz verebilirsin, ibadeti yönetebilirsin, ne yaparsan yap. O sununun ne olduğu önemli değil. Her sunu Rab'be yücelik getirir. Ama önemli olan o sununun en iyisi mi sunduğun şey ve imanla mı sunuyorsun? Hristiyan ahlakı, Hristiyan yaşamı budur. Tanrı'ya en iyisini sunmak, hoşnut etmek ve onu her zaman yaşamımızda ilk yere koymaktır.